Merhaba arkadaşlar.
Merhaba.
Merhaba
Merhaba.
arkadaşlar.
Nasıl gidiyor? Arkadaşlar Fatma Uzun'dur aramızda geldi.
Evet, Fatma'yı geri
Evet.
kazandık. Hoş
Merhaba
geldin
herkese. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk.
Fatma.
İnşallah daha sık gelmeye çalışacağım bundan sonra.
Bugün de diğerleri yok ama. Evet.
Evet. Ya işte herkes ayağında toplamak zor oluyor.
Evet ya,
Aynen
kolay.
ya, şeylerde falan bir jenerik Mahmut'a abanma gibi bir durum da oldu. Bir taraftan da onunla ilgili bir çalışma yürütülüyor Code Fiction'da. Artık iki tane content üretmeye çalışacağız. Ama bu bir vaat değildir yani. Onu da söyleyeyim. Üretemez
Seçim
tekrar.
var
Yani
dediniz.
bir de şey tabii. Normalde biliyorsunuz bir bölüme başlarken falan haberlerden falan bahsediyoruz ama bu bölümün kendisi zaten birazcık haber niteliğinde bir bölüm olacak. Mayıs ayının başında 3 tane büyük konferans denk geldi. Bunlar Google I/O, MS Build ve ng-conf'tu ve aslında böyle herhalde üçünü de toplasak dünyadaki developerların %80'ini kapsıyordur diye düşünüyorum. Baktığım zaman. Biz de Code Fiction ekibi olarak dağıldık ve yani böyle kendi araştırmalarımızı yaptık. Tabii ki bir saat programa bunların hepsini sığdırmak zor olabilir. Ama hani elimizden geldiğince MS Build ve Google I/O ve ng-conf'u anlatacağız. Kendimizce önemli gördüğümüz yenilikleri falan. Bu şekilde yani.
Microsoft'la mı başlıyoruz önce?
Microsoft'la başlayabiliriz. Ben böyle bir ufak bir sunumumsu bir şey hazırladım. Neler ya şey olduğu ile
Olur.
ilgili. Arka tarafta hani ben anlatırken şeyden dönsün. Ne derler? Ekrandan dönsün diye. Birazdan onu paylaşabilirsem paylaşacağım.
Süper abi. Tamam.
Şimdi
Şimdi.
geldi galiba.
Tamam. Aha, geldi.
Aynen. Abi ilk şeylerle falan başladım. Yani büyük herifler 50 tane 60 tane video falan atmışlar. Böyle yok Azure'u yok işte Office 360'ı bilmem nesine kadar bir sürü şey sundular falan. Hepsine yetişmek imkansız. Hani hepsini bu şeyde ele almak imkansız ama ben böyle kendimce önemli gördüklerimi birazcık bahsetmek istiyorum. İlk şeyle başladım işte Keynote'u izlemekle başladım. Satya çıktı işte Microsoft'un yeni CTO'su ki yeni dediğimiz artık herif bayağıdır CTO. Şey bu işte Defending Democracy Program diye bir şey programları kapsamında Election Guard diye bir open source proje yapmışlar. Bildiğiniz abi open source seçim sistemi ve hani insanlar bunu kullansın seçimler daha güvenli olsun falan diye. Böyle benim hoşuma giden bir şey oldu. Proje duyurdular. Onu bir şey yapayım dedim. Bir neler oldu diye başlayalım. Aslında yani Azure benim hani bir yıllardır Microsoft şeyinde uygulama geliştiren bir insan olarak şaşırtıcı gelebilir ama Azure benim genelde çok ilgimi çekmiyor. Yani biz kendi altyapımızda, günlük hayatımızda geliştirdiğimiz projeleri de genelde Amazon'da geliştiriyoruz ama Azure dünyasında da önemli şeyler oluyor. Özellikle Azure'un yani özetlemek gerekirse bu sene odaklandığı teknolojiler abi IoT ve Machine Learning, AI bu konuda kafayı yemişler yani Azure artık machine learning konusunda tamamen hani böyle şeylere falan girmişler yani BMW falan gibi fabrikalarda falan artık IoT şeyleri kullanılmaya başlanmış. Yani orada yeni bir rekabet kapısı açıyor aslında ve işte biliyorsunuz zaten Endüstri 4.0 falan konuştuk hepimiz zamanında ve oraya doğru gidiyor Microsoft. Onun haricinde benim diğer ilgimi çeken konu HoloLens 2 oldu. Yani zaten bu virtual reality konusu biliyorsunuz artık gündemde ilk şeyle çıkmıştı. Neydi o Google'ın?
Glass mı?
Glass. Google Glass'la bir girişim oldu. Ondan sonra şey Oculus Rift falan gibi şeyler piyasaya çıktı. Asus falan kendi gözlüklerini yaptı falan ve bu VR konusu abi giderek ilginçleşiyor. Yaptıkları demoda şey falan vardı. Bayağı bildiğim meeting için kullanmışlar. Kadının biri işte başka bir kıtadan bağlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi avatarı falan var. Kadın bu şekilde geliyor toplantıya falan. Orada bir anda böyle vücutları falan koyup uyuyabiliyorlar bilmem ne falan. Hani Tabii ne kadar gerçek hayatta kullanılır emin değilim ama hani artık böyle productivity içinde kullanılabilir gibi şeyler söylüyorlar. Onun haricinde gaming'e de bunu iyice şey yapmışlar. İşte HoloLens 2 ile beraber Unity ve Unreal Engine'e direkt destek vermişler abi. Bununla uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Bir de bunun Developer Edition'ını yapmışlar. İşte şey yaparsanız bunu 500 dolar değerinde Azure kredi bilmem ne falan böyle bir şeyle sizi başlatıyorlar yani geliştirmek için. Ama yani ben hala bu VR konusuna çok giremedim abi. Çok pahalı yani. Bir development yapmak için bile hayvan gibi yatırım yapman gerekiyor evde.
Bir de bayağı ön bilgi gerektiriyor ya. Çalışman lazım yani önceden.
Tabii abi hayatımda yani ben ilk defa geçen bir label'la Textbox'ı aynı hizaya getirebildim yani. Burada yani insanlar neler yapıyor. O yüzden bizim işimiz değil yani. Ben öyle düşünüyorum. Abi IoT konusunda bir sürü yenilik getirmişler Azure'a. Yani buralarda çok üzerine durmayacağım ama BMW'yi falan çıkartmışlar işte sunuma. Oranın CTO'su falan çıkmış. Yani BMW fabrikasının çoğunu bütün bu işte şey cihaz, otomasyon cihazlarını falan IoT Azure Cloud üzerine koşturmaya başlamış. Aynı zamanda arabalarında işte bu Alexa tarzı şeyleri de Azure üzerine koşturuyorlarmış. Araba açıl, nereye gidiyoruz, hava nasıl falan. Hani bunları artık herkes yapıyor ama iki tane önemli şey duyurdular işte. Azure IoT Central, bir de Azure IoT Plug and Play diye bir şey duyurdular. Millet bayağı o oldu. Yani bu Raspberry Pi'ler bilmem ne bir sürü sensörler IoT cihazlarını direkt tanımlıyorsun ve böyle sürükle bırakla birbirleriyle haberleşmelerini falan sağlıyorsun. Yani böyle fabrika otomasyonu için çok önemli şeyler.
Yani entegrasyonları mı kolaylaştırmışlar?
Entegrasyonları kolaylaştırmışlar. Bir sürü şeyle anlaşma yapmışlar. Bu device üreticileriyle sensör üreticileri anlaşma yapmışlar. Artık onlar Azure uyumlu sensörler üretiyorlar. Böyle bir olaya doğru gidiyor. Bu arada gerçekten hani ben Amazon'u daha çok kullansam da Azure IoT konusunda şu an liderliği oynuyor yani. Birçok fabrikaya, dünyadaki şeylere girmiş durumdalar. Bu tür şeylerle. Abi benim en sevdiğim özellik şey oldu. VS 2019 ve VS Code'a şey desteği geldi. Biliyorsunuz bir sürede bu live share olayları falan konuşuluyordu. Yani bildiğin abi sen diyelim ki bir tane JavaScript projesi geliştiriyorsun ve Linux'ta çalıştırıyorsun VS Code'unu. Ben de Windows'tayım. O proje bende falan yok yani. Sen diyorsun ki Deniz bir el at şurada çözemedim falan diye. Abi açıyorsun live şeyini. Ben sana bağlanıyorum. Ve bir anda senin projen benim lokalimde çalışıyormuş gibi çalışıyor. Sen benimle debug, stack trace, ondan sonra local host'unu paylaşabiliyorsun. Yani sen F5'e bastın mı ben de aynı local host'tan falan debug etmeye başlayabiliyorum. Böyle çılgın manyak bir şey yapmışlar yani.
Abi o bayağı güzel. Ben betasını kullanmıştım bir mülakatta. Uzaktan mülakat yapıyorduk. Bayağı başarılıydı yani betası bile. Ama GitHub'la üye olmak gerekiyor. GitHub account'unu vermen gerekiyor. Öyle bir
Aa,
detay var.
evet, onu ben atlamış
Şu
olabilirim.
anki şey live şey artık şey mi kullanılabilir durumda mı?
Abi kullanılabilir bu durumda. Biz şirkette de denedik. Hatta ben mesela bir .NET projesi açtım. Visual Studio'da açtım. Özgen de mesela Deniz'de VS Code'la bağlandı. Hani iki IDE arasındaki entegrasyonu da sağlanmışlar.
Peki VS Code'da açtığın herhangi bir şeyi direkt paylaşabiliyorsun o zaman.
Direkt paylaşabiliyorsun abi. Hiç sıkıntı olmuyor.
Süpermiş.
Yani ve bununla da kalmayıp Visual Studio Online üzerinden artık bir online IDE getirmişler. Yani VS Code'un böyle lightweight halini koymuşlar oraya abi. Sen diyelim ki bilgisayar başında değilsin, telefondasın. Direkt işte Uğur açtı bana live share'i. Telefondan ben kod yazmaya başlayabiliyorum. Falan böyle bir
Remote çalışanlar için pair
evet
programming
abi. Ya işte ben bunu şirkette oturtmak istiyorum yani. Çok güzel
Aynen.
bir pair programming tool'u.
Şirket, evet.
Yani bu JetBrains'e de bunu getirmek istiyorlardı. İnsanlar yıllardır konuşuyorlar, istiyorlar falan. Yapamadılar abi bir türlü. Böyle bir tane tool var, paid falan, ödemen gerekiyor bir dünya para falan. Microsoft çat diye yapmış yani. Bayağı da güzel çalışıyor. Bu arada JetBrains de yapar bence. Yani
Yani ama işte artık geç biraz. Avantajı kaybettiler.
abi onun haricinde yıllardır bak ben Visual Studio 2005'ten beri Visual Studio kullanan bir insanım ve her seferinde Microsoft şu umut tacilini yapıyor. Çok hızlı. Bir Visual
Down.
Studio yaptık. Of yanıyor filan. Hiç öyle
Gerçekten
olmuyordu.
aslında oluyor ya. Ama çabuk
Yani
alışıyoruz galiba. O kadar yavaşladık eskileri.
Abi işte bir tane demo yaptılar böyle. VS 2017 ile 2019'u yan yana koyup aynı projeyi create edip build ettiler falan. Böyle bir fark yaratmışlar ama yani ben 2019 kullanmaya başladım bu arada. Gayet hızlı ama sanırım bu sefer başarmışlar yani.
Bir soru sorabilir miyim burada?
Tabii abi.
IDE'nin build zamanına nasıl bir etkisi var ya? Niye yani?
Abi yani böyle bir solution'ında workspace gibi düşünün mü? Birden yani böyle 20 tane falan proje varsa C# projesi, library'ler, application'lar falan bunları işte tek tek build etmesi, işte dependency varsa başka bir projeye o library'leri build etmesi falan bazen çok uzun sürebiliyor. Onu bıraktım. Solution'ı açmam böyle bazen 15-20 saniye falan oluyordu yani. Onları artık böyle lazy loading'lerle falan iyice şey yaptılar. Kullanılabilir hale getirdiler yani.
Anladım.
Onun haricinde abi ben open source projelerimde şey kullanıyorum işte CI/CD pipeline oluşturmak için. Travis CI falan hepiniz biliyorsunuzdur veya işte AppWayor gibi başka tool'lar var veya Circle CI var. Yani ben Azure DevOps'u ilk çıktığında böyle çok ciddiye almamıştım. Ama yani Microsoft bunu yaptı. Sonra GitHub'ı falan satın aldı biliyorsunuz ve Azure DevOps abi gerçekten çok iyi bir CI/CD şeyi olmuş. Platformu olmuş artık. Hem zaten open source projeler için de bedava. Ben de bir projede kullandım. Çok hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bu geçtiğimiz haftalarda şey desteği gelmiş artık Azure DevOps'a. Bildiğin abi senin projeni veriyorsun. Python'sa Python, Node.js'e Node.js, PHP'se PHP. Projeyi analiz ediyor. Ona göre CI/CD pipeline'ın kendisi şey yapıyor. Generate ediyor böyle YAML'ıyla bilmem nesiyle falan. Sen oradan modifiye edebiliyorsun falan. Bunu
Güzelmiş.
geçmişler. Bir de otomatik böyle managed Kubernetes falan getirdiler Azure'a işte. Onu otomatik deployment pipeline'ı falan da oluşturuyor böyle. Projede demoda gösterdiler ama yani gerçek hayatta demo projesi tabii ki farklı şeyler. Ama böyle bir pipeline oluşturuyor abi. Ondan sonra sen araya girip YAML yazarak bayağı editleyip konfigüre edebiliyorsun onu yani. Bayağı kolaylaştırmışlar o konuyu. Bir de şey yoktu. En büyük eksikliği bir CLI yoktu Azure DevOps'un. Onu da getirmişler artık. Her şeyi oradan da CLI'yle de yapabiliyorsunuz gibi bir şey var. Ve yani şeye oynuyorlar artık. GitHub'daysan sen bize gel. Bak entegrasyonu süper. Yani orada Microsoft'luğunu konuşturuyor. Hani biz çok iyi entegre olduk. Uğur mikrofonu kapalı.
Hala kapalı. Ben konuşayım mı
Konuş abi, tabii konuş
o
ya.
zaman? Bu arada biz bir önceki firmada işte Azure DevOps'u kullanıyorduk işte pipeline olarak. Şimdi şeyi kullanıyoruz burada, Jenkins'i de. Gerçekten Jenkins'ten bence daha iyi ya. Şey, Azure DevOps feature'ları olarak falan, böyle kullanımı olarak işte bir arayüzü falan var en azından doğru düzgün.
Evet abi Jenkins yani beni çok dedirtiyor bu aralar. Yani acaba kasmayıp böyle buna mı geçsek falan diye düşünüyorum yani bazen.
Bu arada GitHub şey yapmaya başladı, onu söyleyecektim az önce. Library hosting işine de girdiler. Yani NPM'in, NuGet'in falan yaptığı işi de yapmaya başladı. Ve aynı standartları destekliyor yani. Sanırım beta olarak çıktı. Tam emin değilim ne durumda olduğundan ama artık mesela kendi repolarınızı falan veya işte internal paketlerinizi private olarak orada saklayıp mesela direkt o build pipeline'ına muhtemelen aynı işte VPS içinde falan erişebileceksiniz yani.
Oha çok iyiymiş.
Evet, çok güzel bir şey.
Fatma kendini klonladı.
Evet abi. Biz...
Evet.
Ya internetim geri geldi. Beni atın. Diğerini atın.
Bakalım, umarım ikiniz de gitmezsiniz.
Abi C-Sharp 8.0'dan böyle hızlıca bahsedeceğim yani gerçekten derinlerine inmek zor. C-Sharp 8.0'ı duyurdular artık. Hani ve yani böyle JavaScript'ten falan da galiba aşina olduğumuz ben çok emin değilim ama range olayını getirmişler. Hani artık böyle array operasyonlarında falan daha kolay içerisinden array'in içerisinden bir sub array alabiliyoruz. İşte mesela şurada üzerinde taradıkları syntax şey işte array'in ikinci indeksinden başta sonuna kadar git gibi şeyler bir syntax'ı getirmişler. Hani güzel böyle beni çok heyecanlandırmadı ama işte dile güzel bir ekleme olarak düşünüyorum. Nullable reference type geldi. Şimdi abi ben bunu ilk duyurduklarında anlamamıştım lan. Zaten reference tipler nullable değil mi? Gibi bir soru gelmişti işte. Yani string olsun, senin yazdığın class olsun nullable. Ama herifler bunu tamamen aslında compiler'a yardımcı olma ve güvenli kod yazma adına geliştirmişler. Yani diyorsun ki, yani bir metodundan şey diyebilirsin, get customer by ID diyebilirsin. Ama onu alan insan genelde null check yapıyor, ulan bu null mu belli olmaz şimdi diye. Herifler bu işi kolaylaştırmak için şey yapmışlar. Bu customer yanına bir soru işareti ekliyorsun ve artık bunu compiler da biliyor, o metodu kullanan developer da biliyor. Diyorsun ki ya buradan abi null gelme ihtimali var. Yani aslında onu belirtmek için böyle bir şey yapmışlar.
Soru işareti koymadığın zaman da mal gelme ihtimali yok.
Ha şimdi de şey diyorlar işte.
Default.
İşte yeni bir ses standart oluşturup abi eğer bunun null gelme ihtimali yoksa koyma soru işaretini. Sen de yorulma, compiler da yorulmasın gibi bir takım optimizasyonlar yapmışlar yani.
Koymazsam ama mal gelirse compiler mi yapıyor
Compiler bir şey yapmıyor gene
acaba? O zaman exception havalara uçuyor.
ben bu arada koyarım yani. Her şekilde null çekimi koyarım yani. Güvenip buna biri buradan dönmüş diye de.
Yani adam unutulur.
Defensive. Ya onu developer'a bırakmak biraz garipmiş yani.
Ben anlamadım ya gerçekten. Başka bir
Ya
şey mi var acaba arkasında?
ben de açıkçası şey gibi anlayamadım ama şey gibi geldi bana. Bu Java'da şey vardı ya, metotlardan şey tanımlayabiliyordum. Buradan şöyle bir exception gelebilir gibi
Ha.
tanımlamalar yapabiliyordum. Yani
Yapmak zorundasın galiba hatta.
aha. Ya sanırım oraya götürmeye çalışıyorlar. Daha safe kod gelsin. Abi burası nullable gelecekse sen onu işaretle, herkes onu bilsin tarzı bir şey bu. Ama yani ne bileyim. Abi async streamler gelmiş. Ben bunu sevdim ama hiç kullanma fırsatım olmadı. Yani biliyorsunuz .NET'teki bütün collectionlar IEnumerable'dan türüyor. Ve o aslında bir stream. Yani sen onu iterate ettikçe aslında, atıyorum bir database connection'ın var. Sana bir liste dönüyor IEnumerable. Sen onu iterate ettikçe o item dönüyordu. Şimdi bunun asenkron versiyonunu yapmışlar. Hani güzel bir yenilik olmuş. Asenkron olarak işte streamleri konsüm etmenizi sağlıyor ve for each'e de artık böyle bir evet yazarak şey yapabiliyoruz. Dönebiliyoruz. Hızlıca gene geçiyorum. Abi 7 ile beraber bu pattern matching konusuna kafayı yormuşlardı biliyorsunuz. Hani artık switch case'lerde falan böyle tip kontrolleri gibi şeyler yapabiliyorduk. İşte shape diye bir class'ım var, işte square'se buraya da düşsün, şeyse buraya düşsün gibi. Artık iyice şeyini çıkartmışlar bunun abi. Property'si işte mesela passenger işte carsa bu switch'e düşüyor ama passenger property'si sıfırsa bu switch'e, birse buna, ikiyse buna gibi şeyler, tanımlamalar yapıyorsunuz işte. Defaultsa da buna düşsün. Aynı şekilde işte taxi'nin fares diye bir property'si var. Bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Farklı farklı şeyleri, artık özelliklere şey yapabiliyorsunuz. Switch case artık kullanılabilir bir şey oldu benim için. Bir de expression desteği getirmişler switch'e. Yani normalde case'ler vardır biliyorsunuz switch'te. Artık burada yok da böyle lambda function gibi, böyle buna düşerse bunu yap, buna düşerse bunu yap gibi şeyler yazabiliyorsunuz. Böyle bir syntax yeniliği getirmişler. Yani bunu çok övdüler ama yani switch case sonuçta. Can canlısı.
Ama orada Boolean dönmesi gerekiyor galiba, değil mi? Bir
Nerede?
şekilde. Ya o expression'ların içinde. İşte büyüktür, küçüktür görüyorum. Bir şeyler görüyorum.
Şurayı mı masumla
Yok
göstermek
yok,
istiyorsun?
aşağıyı. Otobüs.
Otobüste. Ha
Yani
burada
o...
ayrı bir şey. Tuple pattern diyorlar buna. Buraya tuple gibi nesne geçiyorsun. Abi çok anladığımı söyleyemem. Bu arada onu söyleyeyim böyle. Ama hani güzel yenilikler getiriyorlar gibi. Ya da ne bileyim. Benim en sevmediğim yenilik bu oldu abi. Default Interface Members. Yani zaten interface'in amacı nedir? Bir kontrat paylaşmadır ya. Burada abi artık şey yapmışlar. Diyelim ki sen zamanında iLogger diye bir interface yarattın ve onun içerisinde send message diye bir tane metodun şeyini koydun, signature'ını koydun. Sonra fikrini değiştin abi, bu send message değil de send error olsun dedin. Normalde ne olur? Bunu kaldırırsın. Alttakini yazarsın. İşte millet ondan sonra library'sini güncelleyince kendi implementasyonlarını da değiştirir. Herifler işte backward compatibility olsun, kimseninki patlamasın diye şey yapmışlar. İnterfeysin içerisine default method implementation'ı koymuşlar. Yani burada bir lambda function açıyorsun. Sen de sen implement etmediysen ben senin yerine ettim, bak o buraya gönderiyor falan gibi. Yani bence dilin artık dokunu çıkartmak gibi şeyler, pardon laf ettim. Gerek yoktu yani bence böyle feature'a.
Aa, bunun için adamlar dile yeni feature mi eklemişler ya? Garip.
Default interface member diye. Abi .NET Core'a geçiyorum hızlıca. .NET Core 3.0 çok iyi olmuş. Öncelikle hani burada sunumda gösteremediğim şeyler birçok performans testlerinde böyle %30 daha arttırmış hızım falan. Aynı hız artışı 1.0 ile 2.0 arasında da vardı. Özellikle bu odaklandıkları konu abi Machine Learning ve Artificial Intelligence'ı da desteklemiş artık. Framework seviyesine desteklemişler. Öncelikle abi şey gelmiş. Apache Spark for .NET gelmiş. Yani artık .NET içerisinden Apache Spark çağırabiliyorsunuz. Eskiden biliyorsunuz zaten Java platformunda değilseniz falan bunları yapmak çok zordu ya da Python falan kullanacaktınız. Hani çıkıp bunu dizayn eden adam şey anlattı. Hani biz bunu bir şey yaptık, driver'ını yazdık falan ama yani amacımız böyle tabii ki Scala Java'kinden hızlı olmasın ama en kötü de biz olmayalımdı. Dolayısıyla şu an en hızlı ikinci driver'ı yazmış olmuşlar. Python'dan daha hızlı olmuş ama tabii ki native'inden daha yavaş. Bir demo yaptılar abi. Benim çok etkiledi o demo. Şey var. GitHub Torrent diye bir tane site var abi. GitHub'ın torrent halini bir adam indirmiş. Hani böyle bütün repositörler bilmem neler falan var open source projenin. 60 MySQL formatında da internete upload etmişti. 1 terabayt falan. İşte demoda bunu CSV'ye çıkartıyorlardı böyle repositörleri falan. Hepsi böyle 800 GB falan datalar abi. Bir tane demo yaptılar. İşte en çok star alan C# repositörleri haftanın hangi günleri en çok contribution alıyor? Raporunu böyle 45 saniyede çıkarttılar 800 GB'lık datadan. Ya tabii ki bu .NET'in olayı değil, Apache Spark'ın olayı ama hani şeyi gösterdiler işte bakın kullanımı çok kolay diye. İşte Azure'da böyle hop bir cluster kaldırıyor böyle. Bir anda tık tık tık çalışıyor 45 saniyede result veriyor böyle bir dataset içerisinden. Ama yani ben zaten hayatımda hiç girmedim bu işlere. Herhalde bazı insanları heyecanlandırmış olabilir. Ya Machine Learning'e de el attılar sonunda. Zaten bir süredir ML.NET diye projeleri vardı. Artık onun 1.0 versiyonu duyuruldu. Ben biliyorsunuz geçenlerde bir proje yaptım. Türk isimlerinden şey cinsiyet tahmin etme gibi. Orada bir şey kullanmıştım. ML.NET kullanmıştım. Gayet de bilinçsizce kullandım abi. Elimde böyle bir isim listesi ve gender listesi vardı. Baktım 10 tane algoritma var. Hepsine tek tek soktum. Hangisi daha iyi result verdiyse budur dedim yani. Çok bilinçli bir şekilde yapmadım. Sonra onu upload ettim. Bir NuGet paketi olarak yayınladım. Hani Machine Learning'le ilgilenenler bir bakabilirler. Azure'la da güzel entegrasyon yapmışlar. Abi bunu daha önce de konuşmuştuk. Üzerinde gene ısrar durdular. .NET Core'la beraber artık Windows Form'muş, VPF'miş bu Universal Windows Application'mış falan Unity. Hepsi artık .NET Core 3'e geçiyor. Unity de dahil bu arada. Biliyorsunuz Unity mono runtime'ında çalışıyordu. Ve yani işte çok daha hızlı olduğunu söylüyorlar bu geçişle beraber ve en önemli yeniliğin de aslında bu arada şey yok kesinlikle hani Windows Form uygulamaları Linux'ta çalışacak, macOS'ta çalışacak diye bir şey duyurmadılar. Windows'ta çalışacak ama .NET Core kullanarak çalışacak. Self-contained exe diye bir şey duyurdular abi. Bu da şeyi sağlıyor. Bir uygulama geliştirin. Normalde eskiden bizim yaşadığımız neydi Barış? Bir tane uygulama geliştirin. O makine .NET Framework yüklü mü falan diye kontrol ediyordun. Yüklü değilse onu yükletiyordun 400 MB falan. Şimdi artık şey yapmışlar. Self-contained exe ile beraber runtime'ını da içine gömüyor exe'nin. Ve sen onu direkt öyle distribute edebiliyorsun. O makinede .NET mi yüklü, .NET Core mu yüklü senin umurunda olmuyor. İyi bir yenilik getirmişler. Hani desktop
Mantıklı bayağı.
evet abi zaten çok kötü yani. Ben indiriyordum uygulamayı. .NET Framework yüklü değil makinesi deyip onu indiriyorsun filan.
Şu anda da yine sıkıntı ya. İşte .NET'in yok 2.0 versiyonu, 2.2 versiyonu, 2 bilmem kaç versiyonu. Bir sürü farklı farklı versiyonları var.
İşte Barış şimdi oraya geliyorum hepimizi mutlu edecek habere.
Hadi bakalım.
Bu arada şeyi gurur duyarak söylediler. Windows Forms ve VPF'i open source ettiler işte ve 6 ay falan oluyor herhalde. 3-4 ay ya da oluyor. Yani bu kısa periyot içerisinde işte 112 tane squash edilmiş commitler, forklar, işte issue'lar açılmış, pull request'ler falan gelmiş. Orada böyle manyak gibi adamın biri bütün 3 aydır gecesini gündüzünü Windows Form geliştirmeye ayırmış. İşte bu alın adını duyurup alkışladılar falan. Böyle. Hani orada da bir gelişme yapıyorlar artık community tarafından. Abi asıl geliştirmeler ASP.NET Core tarafında. 3.0'la beraber abi native şekilde artık Google RPC geçen de tartıştığımız bizim GRPC protokolünü destekler hale geliyor. Bir de worker service diye böyle lightweight mikroservisler yazmak için mesela Windows servisler veya Linux'taki daemonlar gibi düşünün bunu. Bir yapı getirmişler. Gene ASP.NET host ediyorsun servis gibi bunu ama çok lightweight. İşte Razer'ı bilmem nesi, MVC'si falan yok. Yani root tanımlamaları falan bile böyle şeyle nasıl diyeyim hani böyle bir metot oluştur falan yok. Bildiğin lambdalar yazıyorsun işte. User ID gelirse şu lambda çalışsın. Yani şu function çalışsın. Şöyle olsun falan gibi. Çok lightweight bir şey yapmışlar. Onlar işte performans artışlarından falan filan bahsettiler bayağı. Blazor abi beni en çok etkileyen biliyorsunuz bir WebAssembly asist olarak da 3.0'la beraber abi Blazor da release oluyor ve herifler şöyle sundular. Artık Angular.js, React, Vue'ya falan ihtiyacınız yok. Full stack C#
Wow.
geliştirebiliyorsunuz. Web uygulaması geliştirebiliyorsunuz falan.
Blazor her şey değil mi? WebAssembly için
Aynen
değil
abi.
mi?
İşte, Browser'da .NET Framework çalışıyor.
Hmm.
Mono Runtime'ını oraya koymuşlar falan.
Silverlight.
Yok la öyle değil. Bayağı şey yani işte onu compile ediyor Browser'ı. .NET'i compile ediyor. Sonra çalışıyor falan. Ama bunu optional yapmışlar. Herkesin beğenmeyeceğini düşünerekten. Gene WebAssembly çalıştırmak zorunda değilsin. Diğer seçenek de soket açıyor abi. Gene server side'da render olup sayfamı böyle çok single page application gibi çalışıyor. Bütün veriyi soketle hallediyorlar falan. Ben zaten uzun zamandır Blazor denemek istiyordum. Bununla ilgili mutlaka bir yazı yazacağım yani. Ama öte yandan ben şeyi de çok sevdim. Frontend dünyasını biliyorsunuz onunla ilgili bir
Evet.
makale yazdım falan. Yani kesinlikle replace edeceğini falan düşünmüyorum. Ama güzel bir gelişme WebAssembly'de.
WebAssembly güzeldi işte Microsoft'un çıkardı işte Blazor çıkarıyor. İşte zamanında Silverlight çıkardı falan.
Öyle
İşte buna güvenip bir şeyler yapıyorsun sonra hop ben
ölüyor.
bunun desteğini kestim diyor.
Ya
Kalıyor öyle sonra. O biraz sıkıcı olabiliyor ya.
bir daha abi olay artık şey de değil. Git client side'da istediğin dille yazılım geliştirmek tamam güzel olabilir ama yani artık o tarafın öyle bir dinamikleri oluştu ki animasyonlarmış, CSS'ler bilmem neler falan hani library bulmakta, plugin bulmakta zorlanabilirsin. Her şey senin ya yani o kadar olgun bir platform değil o yani.
Evet.
Abi biliyorsunuz 2006'da şeyi duyurdular işte .NET Core ilk orada duyuruldu ve hani artık şu framework mü, Xamarin mi, .NET Core bir library yazacak, nerede çalışacak karmaşasını önlemek için .NET standartı duyurdular falan. Ve hala şeyi düşünüyorlar ki hepimiz öyle düşünüyoruz. Çok fazla .NET var ortalıkta abi. Ne yapacağız bunları dediler. Ve şöyle bir şey çıkartıyorlar abi. .NET 5 diye bir şey duyurdular.
Bir .NET
Sonunda
daha. Sonunda ya.
Son .NET diye. Abi artık .NET Core mu geliştiriyorsun, Xamarin mi geliştiriyorsun, .NET Framework mi geliştiriyorsun hiçbir önemi kalmayacak 5'le beraber. Tek runtime abi. Tek millet, tek bayrak gibi düşünün bunu. Tek runtime her şeyi çalışacak hale getiriyorlar.
Şey peki normal .NET full framework'e artık yeni versiyon çıkmayacakları anlamına mı geliyor?
Evet abi 4.8'de kesiyorlar onu. Ve her şeyi tek bir framework'te birleştirecekler. Bu kararı almışlar. Ve her şeyi çok iyi bir şekilde unify edeceklerini söylüyorlar. Yalnız
E, o zamana kadar o zaman .NET'i full şey geçirmiş olacaklar mı? Gerçi bayağı geçirdiler de .NET Core'a. İşte tüm OP'lerini.
tüm OP'leri geçirmeyecekler abi. Birazdan ona geliyorum. Yaptıkları şuymuş. Yani artık bir .NET olacak. Bütün application tiplerini destekleyecek. İşte Mono'nun en iyi yanlarını aldık. Onları işte .NET Core'un içine yedireceğiz. İşte tek base class library olacak artık. 20 tane böyle base class library olmayacak. İstersen just in time, istersen native model support'u ve en önemli şey olduğunu duyurdular. Java ve Swift ile interoperability koymuşlar. Yani direkt onların library'lerini, şeyleri falan kolladıp çağırabileceğiz gibi bir hareket getiriyorlar. Fakat tahmin edeceğiniz üzere web forms, VCF, işte Windows Workflow Foundation gibi şeyleri getirmiyorlar yani. Bunları bırakın artık dediler. Artık rahatlayalım biz de. Abi ben buradan duyuruyorum. Web Forms, VCF falan kullanmayın artık. Gerek yok. Adamlar da onu iddia etmişler. İşte şey demişler. Blazor kullan onun yerine. Bu çok iddialı. Hani Web Forms'ları Blazor'a geçin demek ama mesela şey güzel. VCF kullanma da gRPC kullan. Google RPC kullan. Veya işte Workflow Foundation'ın open source alternatifleri var gibi. İşte biz bunlara migration guide'lar hazırlayacağız demişler. Geçişler için. nasıl migrate edersiniz diye. Ama o işi o kadar kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani. Ve abi şey dediler, artık bizim çok net bir schedule'ımız var .NET'te. İşte Eylül'de .NET Core 3.0 yayınlanacak. 2 ay sonra Kasım'da, pardon, Kasım'da 3.1 çıkacak ve bu şey olacak, LTS olacak. Neydi bunun açılımı? Long Term Support verecekler. Ondan sonra atıyorum Kasım 2020'de .NET 5 çıkacak. 2021'de onun 6.0 LTS çıkacak falan gibi, böyle 2023'e kadar plan yapmışlar. Ve tek .NET olacak diyorlar artık. Ama yani 2023'e kadar yapılan plan tutar mı bilmiyorum, ama en azından bu sene sonunda .NET 3.0'ı göreceğiz artık. Deyip benim sunumum bitiyor arkadaşlar. Yani onun haricinde benim gördüğüm şey getirmişler. Windows abi Linux Subsystem diye yeni bir şey vardı zaten. Onun 2.0'ını duyurmuşlar. Artık bildiğin Windows'un içine Linux kernel'ı gömmüşler abi. Yani ne yapacaklarını şaşırttılar. Windows'un içine Linux kernel'ı koşuyor ve bayağı command line
O
şeyiyle
şey
falan.
çok güzel ya. Ben Windows 10'da onu denedim. Direkt
Güzel değil mi?
şeyi, evet, 5'i direkt şeyde çalıştırıyorsun Windows'da. Ama şeyin, yani Windows File sisteminde çalışıyor. Direkt 5'i kullanabiliyorsun command line'da. Çok güzel.
Onu abi şey
O
yapmış.
önemli bir şey ya bu arada.
Evet.
İşte 2 ile beraber o file sistem iletişimindeki biliyorsun NTFS bilmem ne filan, oradaki performans şeylerini artık artırmışlar. 2 kat hızlandırdık diyor file sisteme erişimi. Bir de artık o subsystem'in altında eskiden Docker koşturamıyorduk, Docker machine. O desteği de getirmişler ve bayağı Windows'un içerisinde artık Linux kernel'ı koşturabiliyorsun haline
Bu
getirmişler.
durumda Windows for Docker ölecek mi? Şey, Docker for Windows ölecek mi yani?
Gerek kalmayacak gibi, sadece hani Windows container kullanıyorsan gerek kalacak da onu da kimse kullanmıyor.
Çünkü abi şey, yani ekipte mesela her şey Linux'a göre veya işte Mac'e göre yazıldıysa ve işte senin o tooling'in mesela ona göreyse, işte NPM scriptlerin, build scriptlerin falan, biri ben Windows kullanacağım dediği zaman aslında bayağı zorlanıyorsun yani. O yüzden bayağı önemli bir şey. Windows'ta bunun desteğinin olması.
Evet abi, mesela ben şey kullanıyorum. Git'in 5'ini kullanıyorum Windows'ta. Onun command line'ını kullanıyorum, ama mesela ben kendi lokalinde bir SSH yazıyorum. Bu hani new line break'ler falan farklı değil Linux'ta. Linux'ta çalışmıyor benim yazdığım SSH falan. Çünkü şeyler slash r slash l falan.
Evet, evet abi. İşte şey, satır şey, dosya yolları vesaire.
Evet,
Hani
onlar da sıkıntı.
uğraşman gerekiyor yani.
Hepsini abstract etmen falan lazım
Aynen.
böyle.
Aynen.
Abi özetle Satya'da bu Microsoft'un yeni CTO'su şunu dedi. Azure'a gelin. Azure'da hiçbir platform second class değil. PHP'ciysen gel. Node.js'ciysen gel. Kim olursan ol gel dediler. Yani hepsini first class citizen destekliyoruz dediler ve MS bu şekilde sona erdi diyebiliriz.
Evet. Huzur Azure'da dedi yani adam.
Azure'da dedi. Ama abi gene %60'ı falan AWS'de hala.
Ya orada
Yapıyor.
çok büyük yarış var ya. Google'da bayağı şey yapıyor. Yani Google'ın platformu da bayağı geliştiriyor kendini. Amazon böyle zaten hani gitgide daha şey oldu. Hani oturdu falan. Azure'ı
Evet.
hiç kullanmadım, o yüzden çok bilmiyorum, ama hani çok ciddi bir savaş var anladığım kadarıyla orada.
Google falan hayvan gibi fiyat kırıyor bu arada. Hani yarı fiyatına falan
Aynen,
geliyorlar
bayağı farkı var ya.
böyle. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin bir yorumunuz var mı konuyla ilgili? Mesela sen ne düşünüyorsun Uğur? Microsoft siteinde olmayan biri olarak.
Yani şey düşünüyorum aslında, bu kadar çok gelişmenin olması güzel bir şey. Yani adamlar böyle bayağı hani dil konusunda, platform konusunda inovasyon yapıyorlar yani. Ama TypeScript ile ilgili falan bir şey görmemek, tabii belki vardı ama yani çok bir şey görmemek biraz şey oluyor. Umut kırıyor. Yani .NET Core'a bu kadar abanmaları, bence TypeScript'i çok boş geçmemeleri lazım. Yani TypeScript değerli. Ama Visual Studio Code konusunda çok iyi iş çıkarttıklarını söyleyebilirim yani.
Evet abi, ben de alıştım. Ha şey geldi. React Native ile Windows Desktop uygulaması geliştirme desteği vermişler. Artık filan. Ya böyle böyle ufak ufak bir sürü şey var şimdi. Uğur TypeScript deyince aklıma geldi filan. Böyle.
Abi
Ben
Windows uygulaması geliştiriliyor mu hala? Var mı yani?
Yani lazım oluyor abi işte ya ideler. Ne bileyim ofis ofis tam yani Google'ın Google Docs'tan iyi iş çıkartıyor da her zaman o kadar şey olmuyor yani. Hala desktop application'lara demek ki ihtiyaç var ki yatırım yapıyorlar yani ona.
Anladım.
Ama ben çok uzun zamandır geliştirmiyorum desktop uygulaması.
Ben de ya
Anladım.
bayağıdır. Yok.
O zaman
Chat'ten yorum yazan arkadaşlar var. Biz geliştiriyoruz diye. Evet.
demek ki geliştirenler varmış. Ya
Valla ne yapalım?
özellikle valla ne yapalım abi? Şimdi bundan sonra Azure'dan sonra yani istiyorsan ng.conf'u konuşabiliriz Fatma ya da Google'a geçebiliriz.
Fatma sesin gelmiyor.
Hala gelmiyor.
Bilgisayardan da mute olmuş olabilirsin.
Evet. Şu anda mute'sün zaten. Şimdi değil ama ses yok.
Bakayım.
Eyvah. NG-COF'u Fatma'ya bütün planlar arkadaş.
İşaret diliyle yapsın.
Bir şey gelir gibi oldu Fatma ama bir dakika.
Şimdi geliyor mu sesin?
Geliyor.
Evet, şu anda geliyor.
Tamam. Kusura bakmayın. Teknik bir arıza. Aksaklık oldu. Ya ben utandım Deniz'in sunumunu görünce. Ben sunum falan hazırlamadım.
Deniz
Deniz'ciğim
abartmış ya.
çok iyi hazırlanmış. Tebrik
Abi
ediyorum.
kamaramı kessem Microsoft atacağı için ben.
Benim de Angular öyle. Yani hayatımın %90'ı Angular. Şimdi ben öncelikle Deniz kadar iyi hazırlanamadığım için sevgili izleyenlerimizden özür diliyorum. Ama ufak tefek ben de bir şeyleri anlatmaya çalışacağım. ng.conf'ta Angular dünyasının en büyük konferansı her sene işte bu sıralarda Amerika'da yapılıyor ve işte Angular dünyasının aslında frontend dünyasının süperstarları dediğimiz arkadaşlar genellikle buralara sunumlara geliyor. İşte Minkov, Genkov olsun, John Popa olsun. John Popa'yı herkes tanır. Alex Diegel olsun. Igor Minor falan olsun. Herkes burada. Yani aslında Angular kontribütörleri, işte Angular'ın takımındaki herkes gelip bir şeyler anlatmaya çalışıyor. ng.conf da 3 günlük bir organizasyondu. O yüzden Deniz'in dediği gibi bayağı büyük bir organizasyon. Hepsini oturup izlemek çok zor. Ben de işte birkaç başlık, yani 3 başlık altında toplamaya çalıştım. Bu 3 başlıktan ilki yenilikler neler? İkincisi ng.rx, rx.js ve state management hakkındaki sunumlar. Bir de diğerleri diye başlık yaptım. Çok yaratıcı değil mi? Diğerleri olan. Neyse. Bir yenilerden başlamak istiyorum. İşte Angular 8 yaklaşıyor zaten. Bilen bilir. Mayıs'ın sonu gibi release candidate'ler çıktı. Mayıs'ın sonu gibi de release'i bekliyoruz. Angular'ın 9.'su da bu yılın sonuna doğru çıkması planlanıyormuş. İşte birinci günün keynote'larında ilk sunumu yapan arkadaş öyle söyledi. Angular 8'lerine yenilikler geliyor. İşte aslında performansa büyük oynuyorlar. Yani Angular ile ilgili en büyük şikayetlerden birisi hantal olması. İşte banda sayılarının büyük olması olduğu için zannediyorum. Differential loading diye bir şey getirmişler. Kendisi şöyle bir şey. Daha evvel çıkan bundle paketlerinden bir tanesi polifillerdi ve polifiller işte modern olmayan browserlardaki ECMAScript bazı fonksiyonlarını falan destekleyebilsinler diye biliyorsunuz. Şimdi artık modern browserlar için ayrı, eski browserlar için ayrı polifil bundle'ları çıkaracaklarmış. Bunlar da bize %7 ila 20 arasında bir bundle size'da kazanç sağlayacakmış. Differential loading deniyor bu arkadaşa.
Bu arada %20 çok büyük bir rakam değil mi? Baktığın zaman falan.
Evet, fena değil. Polifil JavaScript'in size'ı ama bu yani diğer main.js'in ya da işte runtime.js'in değil de polifil JavaScript'in. Gene de iyi yani. Bir vallahi 10 kilobyte bile kârdır bence. Sonra Builders'lar gelmiş. Bunlar Angular'ın CLI bayağı güçlü biliyorsunuz. Webpack'in üzerine kurulu bir CLI. Ama yani çok çok
değişik ihtiyaçlarınız yoksa işte bütün ihtiyaçlarınızı Angular CLI üzerinden giderebiliyorsunuz. Bunun üzerine bir de bundlers'lar getirmişler. CLI'yi de extend edebilmeniz için. Bu böyle başka bir yenilik. Daha sonra ben aslında şeyi
Ama
gösterecektim.
burada
Efendim.
araya girebilir miyim? Mesela bu Angular üzerinde uzun süre geliştirme yapan bir insan olarak mesela hani insanlar böyle webpack geliştirmeye kasmalılar mı sence? Angular her ihtiyacımızı görüyor mu sence? Ne
Vallahi
düşünüyorsun?
bizim gördü, görüyor bizim. Yani şöyle bizim en az şu anda 3 4 tane bayağı da büyük Angular projemiz canlıda ve gayet verimli ve düzgün bir şekilde çalışıyor ve yani Angular CLI'nin dışına çıkıp ya da Angular JS'in ayarlarının dışına çıkıp Webpack'in üzerine bir şey geliştirmemiz gerekmedi şimdiye kadar. Bence yeterli açıkçası. Çok uçup kaçmayacaksınız. Ki bizim uçup kaçtığımız yerler bile var yani şeyin web formunun içerisinde Angular çalıştırdığımız yerler bile var. Arkadaşlar tavsiye etmiyoruz ama biraz mecbur kalıp yaptığımız işler. Uğurcuğum bir şey eklemek ister misin?
Bundlers'ı düşünüyordum. Yani nasıl bir hani kullanım senaryosu olabilir falan diye. Hani
Çok
yani
eskiden
extend ettiğin zaman böyle arka arkaya veya zincirleme bir şeyler yapmak için veya environment'ları falan ayırmak için mi acaba
yok mesela
düşünüyordun?
şey var ya Angular.js'in içerisinde architecture diye bir satır var
Hı
bilirsin. Onun
hı.
içerisinde de bundler diye bir başka satır var. Orada mesela Angular dev kit builder Angular protector diyorsun mesela E2E için diyelim. Bunu değiştirip kendi yazdığın bundler'ı ne mesela testi protector'la değil de başka bir şeyle çalıştırmak istiyorsun. Başka bir şeyle bound etmek istiyorsun. Onu buraya veriyorsun. O da gidiyor işte default protector'la değil de sen ne ver protector'la değil de ne vermişsen onunla yapıyor gibi.
Anladım. İlginç.
Keşke ben de sunum hazırlasaymışım. Bak hemen şu an gösterirdim. Geçtim. Deployment'ı artık Angular CLI üzerinden rahat rahat yapabilecek bir şeyiz. Bununla ilgili de Minko Gekov'un Gekov. Bunun bir sunum, bu arkadaşımızın bir sunumu var. Firebase'le nasıl deployment, Firebase'le nasıl deployment yapılacağını gösteriyor. Güzel bir sunum. Sonra Angular 8'de Web Workers konusuna desteği bayağı arttırmışlar. Bunu anlattılar. Lazy loading işlerine önem verilmiş. Bu da aslında performansla ilgili bir şey. Eskiden bununla ilgili bir şurada şey vardı. Minik kapatmış mıyım örnek. Eskiden lazy loading yapmak için biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum. Angular'ın temel core'unu oluşturan modül yapısı var. Ve modülleri ayırırsanız işte ne derler ona? Code splitting ya da işte chunk Angular CLI kendi sizin ayarlarınıza göre JavaScript chunklar oluşturuyor ve o chunklar gerek olduğunda browser'a yükleniyor. Yani eğer adam ana sayfadan sitenizden çıkacaksa gidip üçüncü step'in sayfasının JavaScript'i yüklenmiyor gibi düşünün. Buna da lazy loading deniyor. Bununla ilgili bazı güzel geliştirmeler yapılmış. Eskiden mesela bir modülü chunk'a ekleyeceksek bunun için bir tane string bir şey yazıyorduk. Artık onu ECMAScript standardı gibi import edebilecekmişiz. Güzel bir haber. Aynı zamanda artık komponentleri de lazy load yapabileceğiz. Yani illa bir şeyin modül olması gerek yok. Chunk ayırmak için. İşte
Bu
code splitting yapabilmek için. Bu bayağı güzel.
çok büyük güzel bir yenilikmiş o komponent seviyesinde chunklara ayırabilmek.
Aynen öyle. Şurada başka bunu söyledim. Ha bir de şeyde diğeri de koymamışım ben ama hala Angular 1 ile olan birçok code base var anladığım kadarıyla. Yani benim bildiğim birkaç tane daha var. Ve bu insanların da Angular'a upgrade olmasını desteklemek için en az 3 tane sunum gördüm. Yani nasıl hızlı upgrade oluruz? İşte nasıl Angular 1'den kurtuluruz falan gibi. İşte bu upgrade edecek olan insanların işlerini kolaylaştırmak için Angular.js'te Angular 1'de olan dollar location diye bir özellik vardı. Onu aynısını şimdi Angular'a da getirmişler. Angular 8 ile birlikte gelecekmiş. Böylelikle işte kod kırılmadan daha kolay migration sağlasın diye
Abi bunu
arkadaşlar.
8 versiyon sonra düşünmeleri ve Bu hakikaten yani demek ki bir de Angular 1 çıktığında öyle bir patlamış ki abi millet şey yapamıyor yani. Yeni Angular'a geçemiyor. Bayağı SP'ye geliştirmişler demek ki üzerine yani.
Bizim çok acılı olmuştu ya. Bizim çok acılı olmuştu.
Hangisine geçtiniz? 4'te falan mı yoksa hemen 2'de geçtiniz mi?
1'den 2'ye geçtik.
Ha, iyi. İyi hemen geçmişsiniz.
İşte hemen geçemedik.
Oğlum geçiş hikayesi de çok acayip değil mi Uğur?
Çok zorlu oldu ya. Her şeyi denedik. Hibrit yapmayı denedik. Ayrı ayrı modülleri çalıştırmayı denedik falan. Olmadı yani. Sonra oturduk baştan yazdık.
Öyle ve bir mi? Anda tak diye çıkmıştınız değil mi?
Efendim?
Bir anda tak diye çıktınız yani. Hiç böyle bir
çıkıyoruz. Evet ya. Bir gece delirdim böyle artık. Bitmişti. Çıkmıyor çıkmıyor. Dedim ben bunu canlıya alıyorum. Gece aldım abi canlıya.
Valla. Bir şey oldu mu? Patladı mı?
Olmadı. Sonra ufak ufak her şeyi fixledik. Kalan ufak tefek şeyler.
İyi yapmışsın o zaman.
Ya çünkü o orada kaldıkça stres artıyor ya.
Evet. Sonra başka ne var? Bunu share edebilirim. Yaşasın. Share edebileceğim bir şey var. Dokümantasyon. Yeni bir getting started. Your first app diye bir işte şu Next Angular IO'nun içinde görebiliyorsunuz değil mi?
Hı hı.
İşte bu dokümantasyonu geliştiriyorlarmış. Bu da Angular 8 ile birlikte bitecek zannediyorum ki. Başka ne var yeni dersek? Eevee var. Eevee aslında geçen seneden beri hayatımızda ve heyecanla bekliyoruz bitsin diye ama ne yazık ki 8 ile de default seçeneğimiz olmayacakmış. Optional olacakmış.
Abi biraz Eevee'yi anlatır mısın bilmeyenler için?
Anlatayım. Bir dakika. Eevee içinde bir başkasının sunumundan çaldığım bir ekran görüntüsünü paylaşabilirim. Şurada. Pardon. Şu. Eevee aslında yeni Angular'ın yeni renderer'ı. Kodu render ederken bu Eevee motorunu kullanmayı istiyorlar. Bu bize ne sağlayacak? İşte simpler debugging, backward compatibility, lower memory, faster test ve işte bug fixes'lar çıkacakmış. Eevee'yi çok heyecanla bekliyoruz. Çünkü hem bundle size'ı küçültecek hem de bundle süresini kısaltacak. Böylece bence bayağı game changer olacağını düşünüyorum. Yani React'çılar, işte Vue'cular falan hep Angular'ın çok hantal olduğundan şikayet ediyorlar ama Eevee ile bence bu problem de çözülecek gibi hissediyorum. Tabii bitirebilirlerse. Çünkü geçen hatta 7'de bile bekliyorduk ama hala %97 bütün testlerden geçiyormuş ama hala tam olarak güvenip çıkaramıyorlar. Bununla ilgili de şöyle bir şey söylediler sunumların bir tanesinde. Dediler ki dependency'si yüksek olan çok dependency olan projelerin Eevee ile ne yaptığını görmek istiyoruz. O yüzden optional yaptık. İşte büyük projelerde kullanın ve lütfen bize feedback verin dediler. Çünkü muhtemelen test ortamında o kadar da gerçek hayattan örnekler bulup deneyemiyorlar diye anladığım kadarıyla. Yoğun dependency'li projelerde deneyemiyorlar diye anladım.
Geçiş nasıl olacak? Bir anda ben Eevee kullanmak istiyorum deyip geçebilecek misin yani? Öyle mi tasarlamışlar?
Ya öyle iddia ediyorlar. Çünkü backward compatible iddiasına bakacak olursak evet yani biz mesela geçtiğimiz anda 8'e biz şu an 7.3 kullanıyoruz. Yani bayağı up to date'iz aslında. Mesela 8 çıktığında hemen deneriz diye düşünüyorum. Size haber veririm neler oldu. Patladım çatladım merak etmeyin.
Ama çalışma zamanında da hızlanma bekleniyor anladığım kadarıyla. Ha, sadece tabii. Bundle size değil yani değil mi?
Yok yok gayet çalışmadım. Build time ama diyorsun.
Yok time yani render zamanında da.
Evet evet. Aha. Hatta ne demiş %30 yazmışım buraya. %30 kar sağlama uymuyorlarmış. Testler de işte unit testler decrease %38.
Bu %30 herkes aynı ağızdan mı sallıyor lan? .NET'te de öyle demişler mi? %30'dan mı?
Şimdi %40 desen çok olur. %40 çok tatmin etmez.
%40 dersek yalanımız çıkabilir şu an.
Ama gerçekten bu iki konu bayağı sıkıntılı. Yani hem çalışma zamanında ki performansı, yani tarayıcının kullandığı hafıza olacak gibi değil yani, bazen çıldırtıyor.
Evet.
Ve testler de aynı şekilde, yani Karma Yasmin
Yavaş.
ikilisi böyle hani, ve biz o yüzden jeste geçtik mesela, jestle koşuyoruz seslerimizi şimdi. Çok daha hızlı. Ama işte her şey çok iyi değil mesela
%30 mu? Daha hızlı.
jestte. Yok ya, baya baya baya çok daha hızlı yani, böyle %200 falan hızlandı yani.
Ciddi mi? Ha.
Evet, çılgın fark var yani.
Şimdi en çok kullanılan zaten jestmiş sanırım. Geçen bir anket sonucu vardı. Kim yaptığını hatırlamıyorum ama. En çok kullanılan
Overflow'un anketi vardı yakın zamanda, olma acaba.
olur. Belki olabilir.
Okay. İyi bir mesele de böyle. Başka yine ne var? Bazel var. Bazel da yeni duymadık ama Angular 8 ile birlikte optional olacakmış o da. Angular 9'da default olacakmış. Aynı Eevee gibi. Bazel nedir diye soracak olursanız.
Olmak üzereydim.
Efendim?
Olmak üzereydim benim, şey yaptım.
Şöyle, Blaze diye Google'ın, biliyorsunuz Monorepo dünyasının en büyük oyuncusu Google. Google'ın bütün işte binlerce reposu, işte diyorlar ki binlerce reposu da Monorepo olarak hepsi birlikte duruyormuş ve tüm bu karmaşıklığı yönetmek için kendi geliştirdikleri Blaze diye bir tool'u kullanıyorlarmış. İşte build yapan, remote caching yapan, efendim full stack build yapan bir mekanizma Blaze, bildiğimiz kadarıyla. Bazel'da Blaze'in yine Google developerları tarafından geliştirilen open source olan bir versiyonu. İşte ölçeklenebilir ve özelleştirebilir hale getirmek için kullanın diyorlar. Yani projenizi, pardon, neyin? Özne yok cümlemde. Pardon. bu da Bazel'da böyle bir şey. Yani Uğurcuğum, sen daha iyi biliyorsan biraz da senden alabiliriz Bazel'ı.
Gerçekten daha iyi bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum yani.
Bir şey
Okey.
soracağım.
Yani bunları
Monorepo kullanıyor musunuz?
Yani Monorepo kullanmıyoruz abi, hayır. Ya bizim zaten bir tane uygulamamız var ve o tek bir uygulama yani. Zaten bir ihtiyacımız yok yani. Ya
Monorepo
yani öyle zaten default yani.
yani zaten. Okey. Biz kullanıyoruz Monorepo ve işte onu yönetebilmek için aslında şu anlerle
Hı.
kullanıyoruz. Bir de şey, up to date tutmaya çalışıyoruz bütün repolarımızı. Yani bir tane library'imiz var ve işte Angular application'lar o library'i tüketiyorlar, konsüm ediyorlar ama işte library'de bir değişiklik olduğunda değişikliği yapan app'lerde de değiştirmeye çalışıyoruz ileride karmaşıklık çıkmasın diye.
Yani bizim şey durumumuz var aslında, aynı API'yi consume eden iki uygulamamız var. Biri mobil, biri web uygulaması. Farklı amaçları var ama aynı mesela interface'leri falan implemente ediyorlar. O yüzden mesela interface'leri paylaştırmayı düşünüyoruz iki uygulama arasında. Ama bunu da monorepo ile yapmayız sanırım. Bir NPM paketiyle falan yapmayı düşünüyoruz
Abi
açıkçası.
o işe girmeyin. Vallahi bu şey dünyasında bu iş monorepo abi. Ben de çok karşıydım, her şeyi ayıralım falan. Ama o versiyonlamalar, backward compatibility falan, başka yolu yok yani çözmenin. Bakacağız.
Biraz daha bir şey oluyor. Development time'ı yükseltiyor. Çünkü şey atıyor. Aslında frontendçilerin olayı hızlıca bir şey geliştirip hemen görüp hemen test edebiliyor olmak ya. Hani Java'cı olsak Java'cılar 2 saat build olmayı bekliyorlar zaten. Bir, hani onlar alışkın. Ama biz böyle bir şeyi değiştirelim. Ondan sonra package çıkalım library'de. Onu değiştirelim, package çıkalım. Gidelim öbür projeye o package'ı indirelim. Efendim bir daha deneyelim falan yaparken insanın ömrü gidiyormuş gibi hissediyor. Yani en azından ben öyle hissediyorum.
Anladım.
Neyse.
Feedbackleriniz için teşekkürler. De tekrar değerlendireceğiz konuyu arkadaşlar.
Okay. Tamam, Bazel meselesine böyle çok derinlemesine anlatamadım ama Bazel'la ilgili The Bazel Opt-in Previews is Here diye bir Alex Eagle'ın bir sunumu var. Onu tavsiye ederim. Zaten Alex Eagle da ünlü Angular'cılarımızdan kendisi. 1, 2, 3, 4, 5 üçüncü günün keynote'ları dahil 6 tane falan Bazel'ın içinde geçtiği sunum var arkadaşlar. Ben bir de bir tane bizim şey Twitter kanalında belki paylaşırız. Bütün slaytların olduğu bir kitap reposu üşenmeyip hazırlamış bir arkadaşımız. Onu size share edeyim. Bir saniye.
Onu hakikaten Twitter'dan duyururuz o zaman, güzel olur.
Ya kaynaklar bayağı güzel aslında. Hem YouTube'da mesela NG Minifight diye bir tane YouTube kanalına koymuşlar playlist'e. Bütün sunumların kısa hallerini.
Angie Conf kanalı kendi kanalında var ya bütün. Hepsi bir sunumları konuşlar.
Mini fight ama Fatma şimdi oturup konferansı mı izleyeceğiz?
Beşer dakikalık abi. Çok kısa sunumlar var.
Abi bir şey söyleyeceğim. Benim burada en tıl olduğum adam John Popa. Her türlü front-end framework'ünün konferansında John Popa bulunuyor. Yani herifin zaten şey repositorına bakarsan işte React Line uygulamayı yapmış, sonra Angular'la yapmış, sonra gidip Vue'la yapmış. Herif ekmeğinin peşinde yani. Her yerde var front-end
Galiba en ünlü kontakçı mu acaba, değil mi? Ne dersin?
Nereden biri?
Yani zor söylemek ama adam ekmeğinin peşinde olduğu kesin. Belki adam açık kafalıdır, bizim gibi şey değildir. Teknoloji yobazı değildir yani.
Yok canım, hiç değil. Hiç değil yani, aynen. Bence de. İşte şu sözünü ettiğim, pardon Orucuğum.
Yok yok, bir şey demiyorum, sen devam.
Şu sözünü ettiğim GitHub reposu da burada işte gün gün ayırmışlar burada. İşte şunlar sunumlar, yani slaytlar, işte burada da videolar var. Hani John Popa'nın kim üzerine geldi. Burada iki tane falan sunumu var John Popa'nın. Ya da her gün bir tane mi var? Öyle bir şey. Adam aktif konuşuyor. Evet, nerede kalmıştım? Bir saniye. Stop share'e gideyim. Ne anlatıyordum? Ya unuttum. Ha. İkinci başlığa geçebiliriz. Yalnız burada bayağı bir saate yaklaşıyoruz. Bir şey yapsam mı? Hızlandırayım biraz. Şimdi ikinci başlık RxJS, NgRx ve State Management. Bunlar NgRx, Angular camiasının en hype konusuydu geçen sene. Redux'ta işte React camiasının en hype konusuydu. Kesin duymuşsunuzdur. Efendim nedir NgRx? Bizim Redux tabanlı State Management'ımız. İşte üç tane ana sunum vardı NgRx ile ilgili. Bunlardan bir tanesi Aspen Python'ın yaptığı Crash Course olan, yani bayağı course gibi, yani sıfırdan işte sizi belli bir noktaya getirecek kadar olan 2 saatlik bir sunum. Buna böyle hızlı hızlı hızlı baktım ne anlatıyor diye. Bayağı işte şey, basit basit anlatıyorsun, yani öğretmek amaçlı olan. Bu NgRx dünyasında 8. versiyonuna geçmek üzere yeni iki tane şeyden söz ediliyor. Bir tanesi NgRx Data diye bir şey ki kendisini John Popa
Oo.
geliştirmiş. Sayılır. Aynen. Bir de daha evvel bildiğimiz selector creators'lar vardı ya. Onun gibi bir de action creators'lar gelecekmiş. Bu 8'le birlikte bunu göreceğiz. Yeni olan haberler bunlar. Bir de benim hoşuma giden NgRx Anti-Pattern diye bir sunum vardı. Ona da bakmanızı tavsiye edebilirim. RxJS ile ilgili, NgRx ile ilgili 3 esas, tabii her yerde kısa kısa geçiyordur adı da, 3 ana sunum vardı. RxJS ile ilgili bayağı sunum vardı, varmış yani. Hepsini izleyemedim tabii ki ben de. En az 6-7 tane varmış. NgRx'te de, ay RxJS'te de pardon, hatlar karıştı. En böyle şey açıcı, akıl açıcı, dima açıcı sunum Before NgRx diye bir sunum var. Burada arkadaş mimari bir yaklaşımla fasatları falan da araya katarak işte NgRx'ten önce RxJS'le nasıl kendi state management'ımızı yaratabiliriz gibi bir şey anlatıyor. Bayağı architecture based yani. Advanced seviyedeki arkadaşları tavsiye ederim.
Şey gibi mi? Gereksizse kullanmayın abi, şu state management'ı gibi mi anlamalıyız?
Yok, state management'ın şeyi nedir? Temelleri nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İşte başka nasıl yaklaşabiliriz olaya? Push-based diye bir yaklaşım varmış. Ondan bahsediyor.
Onu ben dedim zaten, gereksizse kullanmayın diye.
Zaten onu NgRx için hep söylüyorlar. Yani daha doğrusu Redux için hep söyleniyor. Redux'ı yapan çocuk tweet atmıştı. Redux'a ihtiyacınız var mı diye. Bununla ilgili de yazı yazmıştı. RxJS'ı da böyle bir şey, bir sürü operatör var ya RxJS'in. Başka bir tane güzel sunumda How to Build Your Own RxJS operatörstü. Bunu Ben Lesh ile Tracy Lee diye bir abla, Tracy Lee de çok ünlü kadın developerlarımızdan bu arada. Kesin görüyorsunuzdur şeyde, Twitter'da bayağı tweetleri popüler. Bu
Ben
abla
takip.
ikisi birlikte yapmışlardı. Burada şey, bu sunumda da JS Marbles'ları anlatıyorlar aynı zamanda. Hem kendileri bir tane Bunu izledim oturup. Kendileri bir tane RxJS operatörü yaptılar. Bir de o operatörü test ettiler JS Marbles'la. Hani operatör testi nasıl olur gibi de yaklaşabilirsiniz belki buna. Sonra bir de ya yani NGRX olmayan state management'larla ilgili sunumlar da vardı. Bunlardan bir tanesi kendi state management'ımızı nasıl yapabiliriz? Subject'lerle. O da güzel. Yani o da architecture anlamak için yani olaya nasıl yaklaşabiliriz primitive bazlı diye bakmak için güzel bir sunum diye düşünüyorum. Onu izledim. Kim Media diye bir Asyalı abla yapıyor bunu da. Scan operatöründen falan bahsediyor. Bir de Flux'tan bahseden yani Redux'ın atası olan Flux'tan bahseden bir sunum vardı. State management'larla ilgili. Burası böyle. Diğer popüler konularsa bir şey söylemek ister misiniz? Ben hızlandım biraz. Çok uzun oldu gibi oldu.
Yo abi ben de gayet güzel özet
Gayet
geçiyorsun. Ben sadece sen bitirince Uğur'la ikize şeyi soracağım. Versiyonlama stresi hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir şey soracağım. Sen devam et.
güzel. Tamamdır. Diğer diye grupladığım kategoriye ise şey koydum. Angular Elements'lerden bayağı bahsediyorlar. Bunu oturttuk. Oturtuluyor çünkü bu konu. Bir işte Internet Explorer support ile ilgili sıkıntı var. Belki onu da çözerlerse daha da yaygınlaşacak diye düşünüyorum. Angular Elements biliyorsunuz web elementlerin Angular ile yazılabilen halleri. Hiç denedin mi Uğur?
Ya bir iki denememiz oldu ama çok fazla bir şey yapmadık açıkçası yani.
Abi onun olayı ne tam olarak? Yani böyle platform framework bağımsız HTML'e yeni bir element mi kazandırabiliyorsun? Nedir yani web element? Bir
Aynen
nasıl?
öyle. Bizim şey var ya Yiğit, proların ama Yiğit diyorum, Deniz proların download banner'ı var ya,
Evet
o bir
abi.
web
Ha lan ben onu application çaktık. Web forms'a falan diye düşünmüştüm.
element. Yo, tek başına bağımsız. Yani şöyle, Internet Explorer'a ihtiyaç olmadığı yerde yani bizim işte lütfen bizim mobil application'ımız da var. İndirin diye alert çıkıyor ya sağda solda sitelerde. Öyle bir tane küçük alertimiz var. Alert. Kendisi bir web element. Modern. Çünkü insanların telefonlarında Internet Explorer yok ki. Telefonlardaki browserlar modern. Dolayısıyla oraya uygun olduğunu düşünüp bir tane yaptık yani ilaca sürmeyi.
Peki yani boyutu ne kadar oluyor Fatma Web Element gibi şeylerin
O
hani?
bayağı küçük. 100 kilobaytın altında. Çünkü çok dummy. Yani dummy derken stateless. İçinde hiçbir data yok. Sadece show ediyor. İçerisindeki bizim bir de multi language bütün application'lar içerisindeki şeye bile tekstleri bile dışarıdan parametre olarak veriyoruz. Dil kaygısı bile yok. Başka diğerlerin içine koyabileceğim forms'lar. Angular'da iki tip forms var. Bir reaktif forms'lar, bir de normal forms'lar. Onlarla ilgili. Akıllı komponentlerle. Components and decorators diye bir başlığa ayırdım. Çünkü nasıl kendi dekoratörünüzü nasıl yazarsınız? İşte komponentinizi nasıl da zeki hale getirebilirsiniz gibi sunumlar vardı. O yüzden bunu ayırdım. Design ve şematik diye bir kategoriye ayırdım. Bunda da şey vardı. Angular ve Grid falan gibi sunumlar vardı. Grid sistem nasıl ilgiler falan gibi sunumlar vardı. İşte Angular materyal vardı. Onu da dizayn aldım. Gerçi uygun mu bilmiyorum. Schematics'te işte Angular CLI'da bir şeyler generate ederken ne bileyim komponent işte modül falan filan kendi schematics'lerini yaratabileceğiniz aynı şekilde RxJS içinde aynı şekilde NGRX içinde schematics ekleyebileceğiniz bir dünya var zaten. Onunla ilgili gelecekte bizi neler bekliyor konulu ufak tefek sunumlar vardı. O yüzden bunu da ayırdım. Bir de non-Angular konular vardı Angular olmayan. 3 günlük bir organizasyon olduğu için araya da birkaç bir şey serpiştirelim demişler. Onlar da Future of Machine Learning mesela bir tanesi. Başka Why Humans Need to Move to Mars. Efendim.
Konulara bak ya. Çok iyi.
Evet.
Bilim kurgu.
Aynen. How tech communities can change yourself vardı işte. Bu diversity meselesiydi bu da. Acık baktım. Gibi. Aynı zamanda şeyler var. İşte NG yoga falan. Sabahın köründe işte günün başına şey koymuşlar yani. Sabah 7-8 arası yoga kursu var. İşte resim dersleri falan var gibi şeyler vardı. Yani çok
Abi.
boyutlu bir konferans.
İyiymiş ya aslında millet bayağı 3 gün burada geçir diye şey yapmışlar.
Evet. Bir de şey var. Preview'unu izledim. Daha doğrusu ne derler ona? İşte ne o? Tanıtım videosu. Daha olmadan. 2008'deki katılanlarla röportaj yapmışlar. İşte herkes diyor ki bu benim üçüncü gelişim. Çok mutluyum. İşte bu ikinci gelişim. Gene olsun gene gelirim falan. Herkes de bir numara falan gibi. Her katılan çok mutlu. Ya valla inşallah biz bir gün katılabiliriz. Değil mi Deniz?
İnşallah.
Büyüdür bizi. Entikofa götür.
Abi canlı yayında söyledi artık kız yani.
O iş bende.
Sözü de aldı, tamam.
Vallahi yoruldum ha. Kusura bakmayın sürçülisan ettiysek.
Yok ya, harikaydı bence ikinizin de sunumları yani.
Vallahi.
Hani size bakınca ben hiçbir şey hazırlanmamışım falan ya, tamam. Ben yalanmışım ben yani. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim.
Ha, hiçbir şey
Bence bu arada Google'ı pas geçelim abi. Çünkü bir saati geçtik. Google'ı başka bir programa yaparız gerekirse. Onunla ilgili 15-20 dakikalık başka bir bölüm kaydederiz gerekirse.
Olabilir. Öyle bir şey yapabiliriz. Evet, sığdıramadık. Fırat zaten şey demişti ama ne kadar doğru. Google'a ya da Docker çok şey yoktu. Acaba
Gerçekten yok ya.
gerçekten yok abi. Yani
Bence de
donanımla
aslında
ilgili çok şey var.
Google'a tarafında çok bir şey yok yani. Eski şeyleri sürekli öne sürmüşler ya. İşte Duplex diye bir şey çıkarmışlardı. O
Ya
vardı.
daha çok ürün, yani yazılım dünyası ile ilgili çok bir şey yoktu. Ama orada da işte AI ve AR konusuna çok odaklanmışlar yani.
Buraya gidiyor ya.
Evet.
Peki bir şey soracağım abi. Angular aktif kullanan iki kişi olarak siz bu versiyonlama stratejisini nasıl görüyorsunuz Angular'ın? Hani çok mu hızlı gidiyorlar, çok mu hırslı gidiyorlar bir şeyler ekleme konusunda? Ne düşünüyorsunuz?
Baştan belki hızlıydı da şu an hani oturttular ya senede iki kere diye. Bence iyi gibi. Ben sıkıntım yok açıkçası.
Yani
Yani
geçiş işleriniz zor oluyor mu mesela?
aslında bir Alex 6'ya geçerken biraz breaking changes oldu. Alex.js'lerdeki değişikliklerden dolayı. Onun haricinde 6'dan 7'ye geçiş hiç sarsmadı yani beni mesela.
Uğur.
Ya bizde şu an 6 var hala. 7'ye geçemedik. 5'ten veya işte 4'ten kaçtan geçtiysek, bir versiyon atladılar ya, bir ara bir şeyler yaptılar. 6'ya geçerken işte o Alex.js Compat library'siyle bayağı bir mücadele ettik falan. Hala bir iki tane dependency'miz var o Compat library'siyle. Zaten şu an 7'ye geçemememizin sebebi de o yani. Ona zaman ayırıp temizleyemiyoruz onları. Sanırım böyle bir Google Maps komponent var bir tane. ng-map falan gibi, adını hatırlamıyorum şimdi. O böyle compatible bir tane library kullanıyor falan. Onu işte güncellemek gerekiyor falan. Ama bence çok ciddi bir sıkıntı yok artık yani. Hele mesela 7'ye geçtikten sonra herhalde, ya daha böyle up to date kalınca 7'den 8'e geçmek falan bayağı kolay olacak. Bir de şey çok güzel. Yani hem böyle çok güzel şeyler sunuyorlar. Nasıl diyeyim? Ya böyle playbook gibi ya da runbook gibi. Adım adım takip ettiğinde aslında gayet güzel, sorunsuz upgrade edebiliyorsun. Onlar bayağı başarılıydı yani. Çok yardımcı oluyor.
Katılıyorum. Evet. Sence hızlı mı? Peki ona bir şey demedim. Versiyonlama.
Değil ya bence. O kadar garip bir durum görmüyorum artık. Hani o ilk zamanlar bir böyle çıldırdı. Yani bir ile beş arasında ne olduğunu fark etmedik yani.
Katılıyorum. Şimdi oturdu. Ya bir de şey oldu galiba on artık büyüdüğü için mesela Eevee'yi bu 7'de falan getirmeyi planlayıp hala 9'a kadar getiremediklerine göre onlar da yavaşlamaları gerektiğinin farkına vardıklarını düşünüyorum. Yani artık hem şey büyüdü, code base büyüdü hem de o kadar çok insan kullanıyor ki büyük değişiklik, en ufak bir değişiklik bile.
Doğru abi.
Peki bir şey soracağım. Yani peki bu React rekabeti bilmem ne şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani böyle bir her sene bir şey değişiyor abi. React'ta şöyle bir makaleler çıkıyor. Çok mutsuzum. Angular'dan React'a geçtim. Çok mutlu oldum. Veya tam tersi filan. Hani bunlar birbirlerinin alternatifleri mi? Niye bu kadar hani bir şey yapıyorlar? Aslında ikisinin de arkasında destekçileri çok büyük. Biri Facebook geliştiriyor. Diğerini Google geliştiriyor ve benim anladığım kadarıyla sınırlı bilgimle aslında iki farklı ihtiyaca şey yapan platformlar bunlar. Mesela ben Angular'ı daha böyle bir enterprise application geliştirmek için ihtiyacı olan her şeyi içeren bir şey olarak görüyorum. Platform olarak görüyorum. React ise daha farklı sanki. İşte React Native gibi başka yerlerle sığırılıyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Fatma
Tam ne
başlasın.
sorduğunu anlamadım ben. Sence rakip mi gibi bir soru? Benim soru.
React, evet. Bildiğin
Rakip.
rakibi mi?
Ya rekabet bilmiyorum. Sizin dünyanızda da yok mu? Hep C-Sharp'la Java kapıştırılıyor ya mesela. Onun gibi değil mi?
Öyle bir rekabet yok oğlum bizde.
Yok.
Java neymiş ya?
10 sene önce
Tamam.
bitirdik biz o rekabeti.
Cidden öyle. Peki. Bence rekabet olmamalı ama var. Çünkü şeyler var yani. Language nazileri var etrafta. Yok efendim. Angular mı kaldı? React çok kötü falan yapan. İnsanlar var. Bir şekilde oluyor rekabet ama ben öyle hissetmiyorum. Yani ne ihtiyacımız varsa onu kullanmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. O çok hızlı değişimlerden de hoşlanmıyorum. Belki biraz dinozor olduk o yüzden olabilir.
Muadili mi peki birbirinin? Yani ben Angular'la yapacağım herhangi bir şeyi React'la yapmak da mantıklı mı? Yoksa işte Deniz'in dediği gibi böyle enterprise
Benim çok
şeyleri
çılgın
daha
React
çok Angular'la
tecrübem yok.
yapmak.
İki küçük React projesinde bulundum. Yani gerçekten küçük projelerde ikisi de ama bence Angular zaten kendini library değil de framework olarak tanımlıyor ya. Her şeyi içinde ve işte gerçekten nasıl diyeyim? Sana bir path veriyor ve path'i takip ederek güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Ama React böyle çok dağınık ve path'i kurabilmen için sen böyle sağdan soldan parçaları birleştirip kendine yol çiziyorsun gibi hissediyorum ben onu. Ama işte parçaları birleştirirken acaba o onunla uyumlu mu? Bu buna oldu mu? İşte daha sonra extend edebilecek misin? Falan gibi sıkıntılar çıkabiliyor sanki. Çok bilmediğimden de söylüyor olabilirim. Bunu bilmiyorum, Uğur ne dersin? Mert olsaydı
React'ı,
keşke.
evet o React'ı konuşabilirdi ama ben Angular'ı konuşabilirim biraz. Yani şey, büyük bir uygulama geliştiriyorsan gerçekten Angular iş görüyor abi. Eğer doğru böyle best practice'leri falan takip edersen belli bir noktaya kadar seni aslında bayağı güzel götürüyor ve hani uygulaman bence ölçekleniyor da code base olarak konuşuyorum. Ve hani artık komünite falan da çok gelişti. İkisiyle de aynı şeyi yapar mısın? Yaparsın herhalde yani. Ama Angular'ın learning curve'ü daha fazla diye tahmin ediyorum. Yani çok fazla şey öğrenmen gerekiyor. Çok konfigürasyonu var. Bu çevresindeki tooling'i çok büyük. İşte ya frontend dünyasının zaten tooling'i hani çılgın. Yani Deniz senin o Vue.js yazında da hani okurken çok güldüm abi. Tam olarak aynı şeyleri yaşadım, hala da yaşıyorum yani. Böyle hiç duymadığım tool'lar falan duyuyorum her gün ofiste falan. Değişik.
Öyle.
Öyle. O zaman
Evet, yavaş
kapatıyoruz
yavaş.
yavaştan.
YouTube'dan hani soru, yorum
Aa,
var
evet.
mı?
Çok yorum var ama. Anıl kaygısız esas kadro toplanmış demiş. Gerisi yalan demiş.
Tabii abi
Katılıyorum.
Selamlar Anılcığım.
Gerçek kod fiction bu arkadaşlar yani. Vallahi çok çok güzel yorumlar var yani.
Ama genelde işte o zamanki muhabbetin üzerine geçen şeyler.
Acaba durup arada şeyi alsak mı, yorumları öyle mi yapsak? Biz canlı yayında olur ya hani şu anda seyircimiz şunu dedi falan gibi şeylere mi girsek acaba?
Ha bak biri şey sormuş, Svelte sormuş. Abi ben bir kere bu konuda cevap verebilecek en son kişi bu şeydi ama sanırım bir programda şeyi tartışabiliriz abi. Şey bir konu olabilir, birazcık daha teknik bir konu bu. Virtual DOM olayı gerekli mi değil mi? Hani mesela Svelte'nin en büyük çıkış iddiası şey ya, Virtual DOM overhead, yani gerek yok biz de aynı şeyi yapıyoruz falan gibi şeyler diyorlar. Bence güzel bir tartışma konusu olabilir buraya, işte Mert de gelirse falan.
Çok
Frontend.
daha iyi olurdu değil
Bir bölüm tartışalım bence ya. Çok da güzel konu yani.
Ama benim başım döndü yani. İşte bir tane daha UI framework, Virtual DOM yalan artık bunu kullanıyoruz falan. Bilmiyorum. Ben Vue'da durdum arkadaşlar.
Doğum yalanmış.
5 dakikada değişti.
Kaçılayım buraya kadar mıydı Deniz lütfen ya.
Abi yani ben zaten öyle bir şey olduğunda mekanizma olduğundan haberim yoktu arkada Virtual DOM falan. Benim açımdan bir şey değişmedi şu an.
Neydi o? Blazor'da gelince diyorsun.
Blazor'da şey yaparım ben orada biraz.
Okey, başka var mı Barış? Yorum.
Başka bir direkt soru olarak yok yani gördüğüm kadarıyla.
Yavaştan gidelim. 1 saat 15 dakika olmuş.
Aynen.
Evet.
O zaman kapanışı yapalım. Google'a konuşamadık. Barış ne diyorsun?
Yani çok bir şey yoktu diyorum.
Haftayı bir başında minicik konuşuruz bence.
Evet ya olabilir.
Evet
Highlights.
olabilir.
O zaman herkese iyi geceler.
İyi geceler.
İyi geceler.
Hoşçakalın
Hoşçakalın.
arkadaşlar. Bay bay.
Bye.